Aylım 61.
Öncüler toprakları kesip biçtiler, düzenlediler, birleştirdiler, büyük çiftlikler yaptılar. Büyük ahırlar, şahane evler yaptılar. Meyve ağaçları diktiler, süs bahçeleri açtılar. Bunca zenginlik gençlerin gözünü kamaştırdı. Para harcamak için kente indiler. Yaşlılarla gençler bir noktada birleştiler, toprağı yoksullaştırdılar. Yıllarca toprağı zorlayıp şaşılacak miktarda ürün aldılar ama bu toprağın zenginliğini oluşturan unsurlardan hiçbirini yerine getirmedikleri için çok geçmeden toprak bitti, tükendi. Bazı yerler bugün öylesine verimsizleşmişti ki çöl gibidir. Şimdi büyük arazi sahipleri bırakıp gitmişlerdir. Biz küçükler bu yüzden ufak tefek bir şeylere sahip olabiliyoruz. Kısa bir süre sonra tüm vadi benimkinin çapında küçük küçük parçalara bölünecek. Bakın biz ne duruma getirdik burasını. Üzerinde buğday bile bitmeyen kısırlaşmış toprağa yeniden can verdik. Bunun için de toprağı sulamak, gerekli özeni göstermek yetti. Yeniden taşımaya başladı bu toprak. Güzel meyve bahçelerimize bakın, görürsünüz dediğimin doğru olduğunu. Suyumuz var, dağdan da akıyor, ayaklarımız altından da. Önceki akşam bir yazı okuyordum. Yaşamın her çeşidi besine bağlı. Bütün besinler de suya, diyordu o yazıda. Bir kilo besin maddesi üretmek için 500 litre su gerek. Yılda ne kadar su içersiniz? 500 litre, diyelim 500 kilo. İyi ama yılda 100 kilodan çok sebze ve 100 kilodan çok et yerseniz öyle değil mi? Bu demektir ki bir yıl içinde sebze ve meyve alarak 50 ton, et olarak da 500 ton su tüketiyorsunuz. Özetle sizin gibi sevimli ince bir hanımcığı yaşatmak için 550 buçuk ton su gerekli. Biri şaşkınlıktan söyleyecek söz bulamadı ancak vay canına diyebildi. Eski meyhaneci ekledi. Nüfusun ne kerte suya bağlı olduğunu görüyorsunuz. İyi ya, bizde su var işte. Toprağın altı üstü su dolu. Sonsuz yedeklerimiz vardır. Ve birkaç yıl sonra bu vadinin nüfusu Belçika'nın nüfusuna eşit olacak. Motorun durup dinlenmeden yer altından çektiği ve yeniden toprağa geri verdiği bilek kalınlığındaki suyun büyüsüne kapılan adam sözünün gerisini getirtmeyi unuttu ve konukların gittiklerini bile görmedi. Bili hayran hayran. Düşün ki bu adam eski bir meyhaneciymiş diye söylendi. Gürül gürül akan suları, yaşamak için buraya gelecek olan bütün o insanları düşünmek çekici bir şey. Bili güldü. Evet ama burası Ay Vadisi değil dedi. Hayır değil. Ay Vadisi'nde toprağı sulamaya gerek yok. Halfa ve ona benzer bir takım ürünler dışında. Bize yerden doğal olarak fışkıran, küçük derelere bölünerek çiftlikten geçip sonunda güzel bir çay oluşturan su gerekli. İçinde de alabalıklar yüzmeli dedi Bili. Kıyılarında söğütler, çeşit çeşit ağaçlar bulunmalı. Şurada bir yüksek burun olmalı ki oltaya takılan alabalığı yukarı çekebilsin. Özde de derin bir gölcük ister, içinde yüzmek, yüksekten atlamak için. Sonra su içmeye gelen dere kuşları, arada sırada bir alageyik belki. Sakson sözü alıp sürdürdü. Tarlalarda çayır kuşları, ağaçlarda kumrular, göğsü siyah tüylü cinsten, sonra kır ağaçları, sincapları. Bili Hetty'nin sağrısına yapışan bir sineği kamçının ucuyla kovdu. Düşüncesini yüksek sesle açıkladı. Bu Ay Vadisi yaman bir vadi olacak doğrusu. Acaba bulabilecek miyiz onu? Sakson kesin inançla başını salladı. Yahudiler nasıl adanmış toprakları buldularsa, Mormonlar nasıl Utah'ı buldularsa ve öncüler nasıl Kaliforniya'yı buldularsa biz de öyle bulacağız. Oakland'den çıkarken bize verilen son öğüdü aklına getir. Arayan bulur demişlerdi. Güzel araba yeniden canlanmış, çiçeklerle bezenmiş yemyeşil topraklar arasından kuzeye doğru yol almayı sürdürdü. Willows, Red Bluff ve Redding kentlerinde mola verdiler. Colusa, Glen, Tema ve Shasta yönetim bölgelerinden geçtiler. Billy bir sürü çiftliğe uğradı ama ancak 3 at buldu satın alacak. Hayvanları incelerken Saxon'da kadınlarla konuşuyor, aradıkları vadinin o yörelerde bulunmadığına gitgide daha çok inanıyordu. Redding'de Sacramento'yu bir araba vapuruyla açtılar. Cehennem gibi sıcak bir günde bir dizi yüksek ova ve tepeyi geçtiler. Sıcak her an biraz daha artıyor, dayanılmaz oluyordu. Ağaçlar yanmış, çalılar ölüydü. Yeniden Sacramento ırmağıyla karşılaştılar ve Kennett'teki yüksek fırınları gördüler. O zaman anladılar bitki örtüsünün neden yok olduğunu. Endüstri kendinden çıkıp yükseklere tırmanmaya başladılar. Görünüm değişti. Evler yırtıcı kuşlar gibi dipsiz uçurumlar üstünde asılı durmaktaydı sanki. İyi durumda geniş bir yoldan millerce uzanan dik bir bayırı tırmandılar. Sacramento kanyonuna daldılar. Burada yol hafif meyilliydi ama kayaların içine uyulmuştu ve öyle daralıyordu ki karşıdan gelen başka bir arabaya rastlarım diye ödü kopuyordu Billy'nin. Aşağıda, ta uzakta, ırmak çakıllar üzerinde köpürüyor, çağlayanlar halinde arkada bıraktıkları büyük vadiye doğru koşuyordu. Kimi zaman yol en geniş olduğu yerlerde atları Saxon'a sürüyor, biri de arabanın yükünü hafifletmek için yürüyordu. Saxon da sırayla yürümek için ayak direydi. Zaman zaman Billy, güzelim atlarına soluk aldırmak için arabayı durduruyor, Saxon hayvanları okşuyordu. Sarıya çalan kahverengi, yollu kadifeden bir elbise içinde çok şıktı. Yüzü pembe pembeydi. Kısa eteği altında aynı kumaştan tozluk takmıştı baldırlarına. Sözcüklerle anlatılmayacak gibi sevinçliydi. Bir an kocasına aşkla dolu bakışlarla karşılık verince Billy bir şey söylemeden duramayacağını anladı. "Hey çocuk!" diye haykırdı. Saxon'un yüzü aydınlandı. "Hey çocuk!" diye karşılık verdi. Denize doğru uzanan yüksek kayalıkların derin bir yarığında kamp kurup bir gece geçirdiler. Orada bir kutu atölyesinin çevresinde bir köy vardı. Dişleri dökülmüş bir ihtiyar sönük gözleriyle yabancı yolcuları izledi. Gezgin satıcı olup olmadıklarını sordu. Parlak mavi göğe dek yükselen Castle Crank'ın yanından geçtiler. İlk kez olarak görüyorlardı Shasta Dağı'nı. Çok uzaklarda sık ağaçlı vadilerin gerisinde pembeye çalan karlı bir tepe eriyordu nefis bir alacakaranlıkta. O tepeyi her yandan günlerce gövdüler. Dik bir bayırı tırmandıktan sonra beklenmedik bir dönemeçte Shasta Dağı karşılarına dikiliveriyordu. Şimdi bir değil, iki doruk ayırt ediyorlardı. Dorukların arasında buzullar parıldıyordu. Günlerce, kilometrelerce tırmandılar ama nereye vardılarsa o dağı, o dağın karlara bürünmüş yeni şekillerini, yeni görünüşlerini buldular ufukta. Gökte sinema oynuyor sanki dedi Billy sonunda. Saxon içini çekti. Bütün bunlar öylesine güzel, öylesine güzel ki ama burada Ay Vadisi yok. Bir kelebek ordusuyla karşılaştılar. Bu hareketli hayvancıklardan milyonlarcası tek düzen esmer bir halı gibi kaplamıştı yolu. Araba günlerce onların arasından bir yol aça aça ilerledi. Atlar soludukça kelebekler sessizce uçuşuyor ve sanki yol yukarıya doğru yükseliyordu. Kar taneleri gibi yumuşak ve hafif, kahverengi sarı bulutlar dalga dalga yayılıyor, tahta perdeleri çarpıp yığılıyor ya da yol kıyısındaki sulama kanallarına dökülüp akıntıya kapılıyordu. Hazel ve Hetty kelebekleri alışmakta gecikmediler. Possum'u yatıştırmanın bir yolu bulunamadı. Billy gülerek, kelebekleri alıştırılmış atlar, görülmüş şey mi diyordu. Bizimkilerin değeri $50 arttı şimdi. Yolda rastladıkları bir yolcu. Hele Oregon'un çizgisini Rock River Vadisi'ne dek geçin, o zaman görürsünüz dedi. İklim, görünüm ve meyve ürünü bakımından gerçek bir cennet orası. Tanrı'nın cenneti derler ya işte öyle. Dekar başına $500 hesabıyla %200 getiren meyve çiftlikleri göreceksiniz orada. Yolcuyu geride bıraktıktan sonra Billy, adam sen de dedi. Öyle zenginliği sirdiremeyiz biz. Saxon, Ay Vadisi'nde elma yetişir mi bilmem diye karşılık verdi ama bir Billy, bir Saxon, bir Hazel, bir Hetty, bir de Possum'un değerini hesaplayarak Ay Vadisi'nin %10,000 mutluluk getirdiğini biliyorum. Siskiyo yönetim bölgesini geçtikten, yüce dağları aştıktan sonra Ashland ve Medford'a ulaştılar. Rock River'ın vahşi kıyılarında kamp kurdular. Burası harika, nefis dedin Saxon ama Ay Vadisi değil. Billy doğruladı. Hayır, Ay Vadisi değil burası. O gün Billy dev bir alabalık yakalamış, onu kıyıya çıkarabilmek için boynuna dek ırmağın buz gibi sularına dalmış 40 dakika uğraşmış ama sonunda kızılderililer gibi nara atarak pullu avını solungaçlarından yakalayıp karaya çıkarmayı başarmıştı. Grant Boğazı'nı geçtikten sonra Oregon dağları ve meyve yüklü vadilerin arasından kuzeye doğru yollarını sürdürdüler. Bulmak için aramak gerek dedi Saxon. Amkoa üzerinde kamp kurdukları akşam Billy yaşamında avlamış olduğu ilk alageyiği parçalamaya uğraşırken başını kaldırıp şöyle dedi Saxon'a. Eğer Kaliforniya'yı tanımasaydım Oregon her bakımdan beni doyururdu diye düşünüyorum. Alageyin etini tıka basa yedikten sonra dirseği üzerine yaslanıp uzandı, sigarasını terlendirdi. Belki de Ay Vadisi diye bir yer yoktur dedi ama ne önemi var? Yaşamımızı sonuna dek böyle yollarda geçirebilirdik. Başka bir şey istemezdim ben. Saxon sakin sakin ama inançla. Bir Ay Vadisi vardır diye karşılık verdi. Ve biz bulacağız onu. Bulmamız gerek. Bana bak Billy. Bir yerde yerleşmemiz gerek. Yoksa ne küçük Hazerler, ne küçük Heytiler, ne de küçük Billy'ler olur. Billy. Ne de küçük Saxonlar diye ekledi. Ne de küçük Possumlar. Saxon Billy'nin son sözüne karşı çıkar gibi başını sallayarak elini uzatıp köpeği okşamak istedi. Alageyin kaburgalarından birini oburca kemiren hayvan öfkeyle hırladı. Saxon parmaklarını dar kurtardı köpeğin dişlerinde. Kızgınlıkla elini yeniden uzatıp "Possum!" diye haykırdı. Billy uyardı. "Bırak bu sevdayı, elinde değil ve bu kez kaçıramazsın parmaklarını." Possum'un hırlayışı daha sert çıktı. Kemiği iyice çeneleri arasına yerleştirmişti. Gözleri çakmak çakmak, tüyleri diken diken olmuştu öfkeden. Billy beğendi onun bu durumunu. İyi bir köpeğin kemiğini savunur. Başka biçimde davranmış olsaydı beğenmezdim onu. Saxon karşı koydu. Ama o benim possumum ve beni sever. Bir kuru kemiği bana yeğe tutmamalıydı. Sonra beni sayması gerekir. Hadi possum, ver o kemiği bana. Hemen bana verin kemiği beyefendi. Elini usulca uzattı, hayvanın hırlaması arttı. Sesi yükseldi, bir daha kalkıştı ısırmaya. Billy, bunu yaptıran içgüdüsü diye yineledi. Seni çok sever ama böyle davranmaktan alıkoyamaz kendini. Elinde değil ki, Saxon diretti. Kemiğini yabancılara karşı savunmakta haklıdır. Anasına karşı hayır, bu kemiği verdirteceğim ona. Bu cins av köpekleri kötü huylu olurlar Saxon, azdıracaksın onu. Saxon niyetinden caymıyordu. Yakacak odunlar arasından küçük bir sopa aldı. Şimdi beyefendi, verin bana bakayım o kemiği. Sopayla korkuttu. Köpek yırtıcı bir hayvan gibi hırlıyordu. Isırmak için yeni bir atılım yaptı. Sonra kemiğin üzerine abandı. Saxon sopasını vuracakmış gibi kaldırdı ve işte o zaman hayvancağız birdenbire kemiği bıraktı. Sahibesinin ayakları dibinde sırt üstü yere yuvarlandı. Ayaklarını havaya dikti. Kulaklarını arkaya doğru indirmiş teslim olmuştu. Gözleri nemliydi. Baş eğdiği yalvaran gözlerinden okunuyordu. Billy çok duygulanmıştı. Vay canına, olur şey değil dedi. Şuna bak hele. Savunmadan caydı. Karın boşluğunu, bütün nemli organlarını, tüm yaşamını sana teslim ediyor. Sanki al işte çiğne beni, canımı al demek istiyor sana. Seni seviyorum, senin kölenim ben diyor. Ancak kemiğimi savunmaktan alıkoyamam kendimi. İçgüdüm benden daha güçlü. Öldürsen de çaresi yok diyor. Saxon da duygulanmıştı. Gözlerinde yaşlar parlıyordu. Eğildi. Küçük hayvanı kolları arasına aldı. Possum bir çırpınma nöbeti geçiriyor, sarsıla sarsıla inliyor, titriyor, sahibesinin yüzünü yalamak için kıvranıyordu ve bütün bunları bağışlanmak için yapıyordu. Saxon yüzünü bu yumuşak, duyarlı vücuda gömdü. İyi yürekli, tatlı dilli yavrum diye kekeledi. Annen üzgündür, bir daha hiç bu biçimde canını sıkmayacak. Hadi cici köpeğim benim, bak görüyor musun, işte kemiğin, al onu. Köpeği yere bıraktı. Ama hayvan kemikle sahibesi arasında bir seçim yapamıyordu. İzin verdiğinden emin olmak için yüzüne bakıyor, sabırla bekliyor, kendisini iki zıt yöne doğru çekiştiren görevle istek arasındaki korkunç mücadele içinde titreyip duruyordu. Saxon her şeyin yolunda olduğunu bir daha söyledi. İznini bir baş işaretiyle vurguladı ve possum ancak o zaman geri aldı hazinesini. Aldıktan bir dakika sonra ani bir korkuyla burnunu kaldırıp kaygıyla baktı sahibesine. Saxon gülümsedi, başıyla güven verici bir işaret yaptı. Possum'un içi rahatladı, derin bir iç çekişle başını değerli alageyi kaburgasına eğdi. Billy ağır ağır düşüncesini söyledi. Mercedes'in hakkı varmış, köpekler nasıl ki bir kemik için dövüşürlerse insanlar da iş bulmak için dövüşüyorlar. İçgüdüdür işte bu. Possum'un seni ısırmak istememesi gibi. Ben de yumruğumu bir sarının çenesine indirmekten alıkoyamıyordum kendimi. Bunun açıklamasını aramaya gerek yok. Bir insan neyi yapmak zorundaysa onu yapar. Holly Hanım Sarsin, yarış sırasında elindeki değneği niçin Timothy McManus'un bacakları arasında fırlattığını açıklayamıyordu. Ben de tıpkı onun gibi davrandım. Kiracımıza, Jimmy Harmon'a vurmam için hiçbir neden yoktu. İyi bir adamdı. Son kerte açık, yürekli ve sadeydi. Ama ona vurmak zorundaydım. Çünkü grev başarısızlıkla sonuçlanacaktı ve yüreğimde öylesine bir burukluk vardı ki ağzımda bile duyuyordum o acı tadı. Şimdiye dek sana söyleyemedim. Sonradan onu gördüm bir kez. Yolunu bekledim, özür diledim kendisinden. Bunu niçin yaptığımı da bilmiyorum. Onu niçin dövdümse aynı nedenle özür diledim sanırım. Yani bunu yapmak zorunda olduğum için. Ampakak ırmağının kıyısındaki kamp yerinde Billy olayların nedenini gerçekçi sözlerle açıklarken Boston'da yaşamın gerçeklerini alay geyik kaburgasını kemire kemire belirtiyordu.